Ayrım 17.
Kedi garsonun bacağını sürtünür. Ödül olarak yere fırlatılan izmariti kaptığı gibi kemirmeye başlar. 60 yaşlarındaki kadın bakışlarını önündeki balık tabağından kaldırıp gözlüklerinin üstünden grileşen durgun denize bakar. Güneş batmıştır. Çatalını bıçağını çaprazlama, tabağının içine bıraktıktan sonra gözlerini kısarak keyifler akısından bir yudum daha alır. Muşambanın üstünde ay ışığı vardır. Adam kadına bakarak avuçlarının üstünde doğrulur. Dizlerinin üstünde bir an bocaladıktan sonra biraz tökezleyerek ayağa kalkar. Bakışıp gülüşürler. Hayalin gözlerinin önünden silinmemesi için göz kapaklarını sımsıkı kapalı tutar kadın. Hayalin içine girmek ister gibi elini bir iki bacağına sürter. Sonra topuzundan firketelerini tek tek çıkararak başını sallayıp saçını omuzlarına döker. Çantasından bir lastik çıkarıp yeniden bağlar saçını. Ellerini boynuna götürür. Anahtarın asılı olduğu siyah kurdelanın düğümünü ensesinin üstünden el yordamıyla çözmeye başlar. Çözünce de anahtarı çıkarıp suya fırlatır. Bütün balıklar gibi gözleri açık uyuyan bir kırlangıç anahtarın ağır ağır suyun dibine inişine bakar. En güzel pazar günü. Savaşa gidiyorum. Dönecek miyim ana? Çok titrediğini geçirdi içinden. İkindi ışığında savrulan çimlere, pisi pisi otlarına bakarken. Kırmızı kadifeden kolları terelmiş bir koltuğa oturmuştu. Ayaklarında uçları patlak kahverengi meşin mabeyin terlikleri. Koltuk kamyonetin arkasına yüklenmişti. Herkes bezden, plastikten katlanır piknik sandalyelerinde oturuyordu. Oysa o hasta olduğu için top oynayan şu hızlı gençliğin ötesine gizli bir hükümdar gibi bu koltuğa kurulmuştu. İpek Hanım Gülten Hanım'ın yanına yaklaştı. Plastik piknik sandalyesini çimenin üstünden zıplata zıplata sürükleyerek çekip oturdu. Şeref Bey sağlıklı görünüyor. Evet dedi Gülten Hanım. Demin baktığımda top oynayan bu kadar gençle gazetelerin arkasında pinekleyen bunca koca arasında tek onun bakışı hala canlı. Gençken çok çapkınmış dedi İpek Hanım. Sigarasına bak dudaklarının kenarından nasıl bir aşağı bir yukarı inip çıkıyor. Ya dedi Gülten Hanım. Bluzunun içine birden bir böcek girmiş gibi silkelenerek. Yılların yorgunluğu çıkıyor. Mu dersin sıkıntıdan ya da öfkeden olmasın dedi İpek Hanım. Çıplak omuzunun üstünden dirseğinin buruşuk derisindeki çok tanıdık bir muzipliği fazla inanmadan şöyle bir süzerek bir gözünü yumuş ağzını çarpıtmıştı. Gülten Hanım pek ikna olmamakla birlikte sütyen askısını kiraz, portakal, oyuncak maymun, ayı ve kuru çiçekler arasından dilini çıkarmış ok ok kirpikli muzip yılan desenli elbisesinin omuzuna gizleyip sustu. Bir arı ortadaki masalardan birinde duran köfte, salata artıklarından hangisinin yağına konacağını kestiremiyormuş gibi havada ufak çemberler, dörtgenler çiziyordu. Şeref Bey az ötesinde bir katlanır yatağa uzanmış olan damadının belki güneşe karşı siper, belki de şöyle rahat rahat hiçbir şey düşünmemek için açık unuttuğu pazar ekinin orta sayfasındaki takvim güzeline bakıyordu. Kadının ayıp yerini örten büzgülü çocuk başı kadar var yok siyah saten kiloda takılmıştı gözü. Pazar güzelinin parmakları beline tutkalla yapıştırılmış gibi duruyordu. Koyu kırmızı tırnaklı elleri perdeli kaz ayaklarını andırıyordu. İşaret parmağının tırnağı göbek çukurunun kenarına hınzırca bir şey yapmaya gelmiş sanki öteki parmaklardan ayrı ayrıcalıklı zalim küçük bir yaratıktı. Bir bacağı yana açıktı. Kalçayı gergin tutan tanıdık cinsel duruş açısı. Belki de mercekli donuk gözleri, estetik ameliyatından muzdarip bol pudralı burnu, tam da orta sayfanın kat yerine isabet etmiş, yamuk iman tahtasıyla damadını hem oyalıyor hem de kendine bu kadar uzun uzadıya baktığı için onaylıyor olmalıydı. Pazar güzelinin bacakları ekin sayfa boyutuna uyması için diz hizasından budanmıştı. Arı güzelin tek tüy görünmeyen bacak arasına konup da damadı yerinden sıçratınca Şeref Bey başını ister istemez başka yana çevirerek güldü. İpek yerde olmuş olmamış hiç umursamadığı meçhul bir şeye bakarak eğildi. Ayak baş parmağının kenarında şeytan tırnağı biçiminde uç vermiş bir kül yutmazlığın iştah açıcı körpe derisini alyans parmağının ucuyla kaldırırken hep de komodin çekmecesinde unuttuğu çantasını acaba neden atıp çıkmadığı küçük tırnak makasını yerdeki otların arasında boşuna ararcasına bak nasıl gülüyor gençken yaptığı zamparalıkları düşünüyor olmalı dedi. Gülten öyle deme deyince birden kendini gülünç bir şey söylemenin coşkusuna kaptırarak öyle demesi var mı? İnsan böyle durup dururken sırıtır mı? Gözler de sıkı sıkı kapalı deyip bir kahkaha attı. Kapalı değil, kısık. Deme yazık dedi Gülten Hanım gene. Annem zavallı Şeyda hiç gülmedi. Ölümüne sebep bu heriftir derdi hep. Bak kafa tir tir titriyor gene. Köftesini yiyebildin mi bari? Ay yaşlılık iğrenç bir şey. Yaşlanacağıma intihar ederim daha iyi. Şeref Bey çerçeveciydi. Bütün ömrünü bir dükkanda, bir tezgah başında çalışarak geçirmiş talihli insanların dikkatiyle elindeki kahve fincanını yavaşça çimenin üstüne bıraktı. İpek Hanım'la Gülten Hanım'a uzaktan el salladı. Herhalde dedikodu yapıyorlardı. Seslendi. Ne kaynatıyorsunuz bakalım kızlar? Senden konuşuyoruz Şeref amca dedi Gülten Hanım. Çok sağlıklı görünüyorsun da. Hadi bakalım. Niçin yalan söylüyorsun Gülten? Ben yalan söylemiyorum ki, yalan söyleyen sensin. Ben ağzımı açtım mı? Hem annem Şeref amcaya aşıktı bir kere. Şeref amcadan hiç yüz görmedi ki. Hep Hüsnü evde mi diyerek girerdi bizim kapıdan içeri hatırlasana. Günahı kadar sevmezdi kadıncağızı. Eve bir kere olsun annemi görmeye geldi mi? Geldi hem de kaç kere. Babam öldükten sonra hiç yalnız bırakmadı Şeref amca annemi. Yaşarken gelemez miydi? Nasıl gelsin canım, en yakın arkadaşının karısıyla harfendazlık etmeye adam sen de. Lütfen Gülten aklını boşuna yorma, anlamıyorsun. Hiç olmazsa sus konuşma. Gençliğin topu sinek konmasın diye yüzüne tülbent örtülmüş bir bebeğin kundağını kıl payı sıyırıp bir çınar ağacının gövdesinden geri teperek çay ocağına kadar uzandı. Çaycının uzun vuruşu sayesinde bebek arabasının bu sefer 3 karış kadar üstünden aşan top oyun mahalline sağ salim ulaşınca Şeref Bey derin bir nefes alarak topun bu kadar sert oynanmaması için elini kaldırdı. Çocuklardan birine oğlum diye bağırdıysa da sesini duyuramadı. Neyse ki bebek tehlikeyi sanki düşünde görmüş gibi birdenbire uyanmıştı. Anası apar topar koşarak bebeği arabasından çıkardığı gibi iştahla öpmeye, bacaklarını kollarını sıkıştırmaya başladı. Bebek her ne kadar daha çok ağlıyor olsa da şimdilik kurtulmuş sayılırdı. Şeref Bey tasfiye etmek zorunda kaldığı dükkanında çok severek yaptığı eski bir çerçevenin köşesindeki dik açıya eğdi başını. Ellerinin başının ilk kez titremeye başladıkları gün. Damat gazete ekini ortasından yüzüne kapatıp uykuya dalmıştı. Rüzgar pazar güzeninin ters dönmüş diz kapağını damadın kulak memesine çarpıyordu. Kuğulu resim alt tarafı bir göl resmiydi ama güzelce zımparaladığı eski çerçevenin içinde dişçi beyin bekleme salonunda epey göz alacağı benziyordu. Küçük çerçeveleri çabuk bitirmişti. Bunlar bir dişçi muayenehanesine pek yakıştıramadığı resimlerdi. Resim de değil, karikatür. Beğenmemişti. Ağzından dişleriyle birlikte iskeletle çıkan bir adamcağız, bacakları havada. Dişçinin bir elinde kerpeten, öbür elini hastanın çenesine dayamış bir kanırtma bir kanırtma. Dişçinin kolunu kapmış, 6 yaşlarında, yanaklarından kan damlayan gürbüz bir çocuk irisi. Buna benzer acıyı görürseniz acı duymazsınız ukalalığının ürünü yığınla karikatür. Karikatürleri bırakan dişçi Nevzat Bey, müşteri bunlara bakınca dişinin oyulduğunu unutup rahatlıyor demişti. O da ağzı bir karış açık, öyle mi, ne iyi demiş, işinin başına dönmüş, sabırla dişçinin bir an önce dükkandan çekip gitmesini beklemişti. Ve dişçi Nevzat Bey, bir hafta sonra resimlerini almaya geldiğinde ona eğitimini nerede yaptığını sormamazlık etmemişti. Avrupa'da usta demişti Nevzat Bey. Makinaları yepyeniydi. Hepsini dışarıdan getirtmişti. Ama aynı gün Nevzat Bey karikatürlerini gururla koltuğun altına sıkıştırırken Kuğulu Göl resmini almayı unutunca Şeref Bey Kuğulu Göl'ü kendine saklamıştı. Daha doğrusu basireti bağlanmış, resmi hatırlatmamış, hatırlatamamıştı. Bunun hayatındaki tek hırsızlık olayı olduğunu sanki ilk kez düşünürken en cırtlak sesli olanlardan biri ''Offside gördüm'' diye bağırdı. Galiba top oyunun hakemi yoktu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. İşte tam bu sırada bir ceviz ağacının dalına asılmış Terminator bayrağını gördü Şeref Bey. Rüzgar estikçe alt çenesiyle üst çenesi arasında bir şeyler öğütüyormuş gibi durmadan geviş getiriyordu. Çatılmış iki kemiğin ortasında bir kuru kafa. Muzip bir çocuk kuru kafanın üstüne pisi pisi otlarından bir taç kondurmuştu. Kimdi acaba? Sağının kenarında oturan o terli çocuk olmasın? Kuğulu Göl o günden sonra zevkle baktığı, göz oyalayan tanıdık bir resim olmuştu. Sonra gel zaman git zaman bir gün televizyonda Kuğu Göl'ünü seyrederken, dükkanda her gün baka baka gitgide kanıksadığı Kuğulu Göl, ansızın yeniden gözünde canlanmıştı. Üşenmemiş, televizyonu kapatıp gece yarısı o soğukta dükkana giderek floresan ışığında kendi kuğulu gönlünü ilk günkü gibi keyifle seyretmişti. Mor beyaz nilüferli, binbir koyu yeşilli, çok güzel ara renkli bir resimdi. Gagalarını kanatlarının altına sokmuş beyaz siyah kulaklarının kendilerini temizledikleri o koyu bulutlu seher vakti. Bir kavga figürü ve uzakta tek başına süzülen bir kuğu da mı vardı? Yoksa geçmiş zaman aklında yanlış mı kalmıştı? Resim uzun zaman dükkanda tezgahın yanında durdu. Sonradan en iyi arkadaşının, nur içinde yatsın Hüsnü'nün kızı, işte şu İpek'e evlilik hediyesi vermişti onu. Gülten evlenmemişti. Oysa Hüsnü Gülten'i İpek'ten daha çok severdi. Şeref Bey'in gözü kendi kızını aradı. Onlar bütün gün orada oturup çene çalarken, Sedef cızbızları mangala dizmiş, çocukları doyurmuş, yedi düvele yetişmişti gene her zamanki gibi. İpek, Gülten, Sedef hep birlikte büyümüşlerdi. Cumartesi geldi mi Hüsnü ile kızları da alır, 4:30'a sinemaya giderlerdi. Hüsnü zavallıcık 3 kuruşuyla kızların bir isteğine de olmaz desin. Pasta, dondurma, dondurma. Parkinson demişti doktor. Parkinson. Ne iş yapıyorsunuz? Çerçeveciyim. Doktor eskisi gibi çalışamayacağını söylemişti. Çıkarken muayenehanenin koridorunda, helal kapısının yanında bir de ne görsün? Kuğulu göl. Bir dahaki gidişinde sormuştu. Bu resmi nereden buldunuz? Çok güzel. Yalnız bence yerini beğenmemiş. Doktor önemli değil gibilerden elini sallayarak bir kız arkadaşının hediyesi olduğunu söylemişti. İpek'e baktı. Gülten kalkmış Sedef'le birlikte yağlı tabakları torbaya dolduruyordu. İpek'in kocası dişlerinin arasında bıçkın film kahramanı çöpü, karısının dizlerinin üstüne başını dayamış durmadan anlatıyor. İpek de adamcağızın saçından göze görünmeyen hınzırlıklar ayıklayarak başını sallıyordu. Kuğulu Göl'ün akıbetini Sedef'e söylememişti. Doktora damat beyle gidip geliyor, ilaçları da sağ olsun o getiriyordu. Bir kahkaha patlattı. Oturduğu koltuğu gitgide neredeyse bir taç çizgisi ya da azıcık nefes alınacak garip bir sığınak haline getiren topçulardan 2 çalımcı, üstüne doğru son hızla gelirken topu kaçıracağı şimdiden belli olan oğlanın öfkeli bakışlarını fena halde üstünde hissetti. Ucuz kurtulmuştu. Topu kaçıran öfkeli oğlanı hınzırca kayırmak için, bir de hayatında bir kerecik de olsa gerçekten ters bir iş yapmış olmak için ''Oğlum korner olmasın'' dedi. Ne olduğunu oynayanların da bilmediğini çıkan tartışmadan anlayınca canı sıkıldı, suratı asıldı. Bu yaştan sonra bir de hakem olamazdı. Ne hakemi, düpedüz yargıç, hayır o da yetmeyecekti, galiba avukat olsun istiyorlardı. Amca sen söyle, taç değil mi? Sağının bu kenarında kendi dışında bir işaret, bir çizgi yoktu ki. Kaleler belli ama taç çizgileri pek yılan kavi diyecekti, vazgeçti. Sağının taç çizgisi benden geçiyorsa korner evladım gördüm dedi. Öfkeli çocuğu kayırmak, bir terslik, yanlış bir şey yapmak isteğine gen vuramıyordu. Terminatörün kafasına pisi pisi otlarını kimin batırdığını sormak için oğlanı bileğinden yakaladı. Kardeşim dedi oğlan, tık nefes. İkide bir terleyip su içmeye gidiyor. Onun yüzünden tam 2 gol yedik, batırdı takımı. Hızla ittirmek istedi oğlanın bileğini ama gücü yetmeyecekti. Çekti, kulağına eğildi. O korner değil, taçtı. Utanmıyorsun değil mi dedi. Çocuk şaşırmıştı. Azıcık düşün bakalım neden korner dediğimi. Kafadan çizgi çekip oyun oynamak var mı? Ben yerimden kalkamıyorum diye üstüme geliyorsun. Sen ne biçim adamsın diye ötekilerin de duyabileceği biçimde yüksek sesle oğlana bağırdı. Şimdi bütün takım oğlanın üstüne çullanacaktı. Çizgi yok dedi. Alanın kenarında taç çizgisi yok. Bu tarafta kırmızı koltuklu dededen, o tarafta terminatörlü cevize kadar diye top oynanmaz. Sedef'i çağırdı. Kızım hadi kocanı uyandır. Aveneyi de topla bir an önce gidelim buradan. Ben yoruldum dedi. Eğilip yerden bir pisi pisi otu kopardı. Avuçlarını açtı. Pisi pisi otunu serçe parmaklarının arasındaki çizginin üstüne yerleştirdi. Ellerini birbirine sürterek bileği hizasına kadar yürüttü otu. Sonrası daha güç olacaktı. Elleri gitgide daha çok titremeye başlamıştı. Ot bileklerin aralığından kayarak koltuğun kenarına vuran güneş ışığına dokunup yere düştü. Eskiden dirsek hizasına kadar yürütürdü. Kırmızı koltuğunun üstünde kamyonetin arkasına bindirilirken başı arkaya gitti. Karanlığın içinden karısının küpelerinin eşi, gül biçimli, sanki ilk kez gördüğü, aşağı yukarı zıplayan, pırıltılı altından bir çift küpe geçti. Kitabın sonu 2 Temmuz 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Korlar Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25